Ayrım 35.
İnsan bir yandan Descartes'in istediği gibi buyruğu altına aldığı makineyle doğanın efendisi ve sahibi haline gelirken, aynı zamanda kendi öz yaşamını değiştirir ve kendi kendisinin efendisi ve sahibi olur. Her birey daima durmadan daha iyiye doğru yol alabilen insanlığın en güzel çizgilerini yansıtır. Sosyalizmin düşmanları ve onların her türlü uşakları, sosyalizmi bireyin ezilmesi sistemi olarak göstermeye çalışır. Bu çeşit anlayışlardan daha ilkel, daha bayağı, kaba bir şey yoktur. Sosyalist sistemin insanın kurtuluşunu, bireysel ve kolektif yaratışın açılıp gelişmesini sağlamış olduğu ve yığınların içlerinde sakladıkları yeti ve anıklıkların her alanda gelişmesinin koşullarını yaratmış olduğu tanıtlanmıştır. Şu satırları yazarken Eluard işte bu fikirden esinleniyordu. Karanlıkları deste deste ateşe atıyoruz. Kırıyoruz paslanmış kilidini haksızlığın. İnsanlar gelecek. Artık kendi kendilerinden korkmayan, çünkü insanlar güveniyor tüm insanlara. Çünkü yok oluyor insan yüzlü düşman. Engels'in, Maris Torres'in, Fransız Komünist Partisi'nin 11. Kongresi'nde anlattığı ifadesine göre, sosyalizm ve komünizmle bireysel varlık için savaşım son bulur. Yalnız o zaman insan bir anlamda aleminden çıkar, gerçekten insani koşullara geçmek üzere hayvani varlık koşullarını bırakır. Yoklama soruları. 1. Kapitalizmden sosyalizme geçiş nasıl olur? 2. Sosyalizmden komünizme geçişin koşulları nelerdir? 3. Sosyalizmden sınıfsız topluma geçişin koşulları nelerdir? 4. Sosyalist toplumda fikirlerin rolü nedir? 5. Sosyalizm neden gerçek hümanizmdir? 5. Bölüm. Materyalist devlet ve ulus teorisi. Diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizm, doğa bilimlerinin ve toplum bilimlerinin bütün sorunlarını aydınlatma olanağını sağlar. Bununla birlikte bu kitabı kapamadan önce, herkesin bütün önemini daha önce de ölçmek olanağını bulduğumuz iki sorunun bilimsel çözümü üzerinde durması önemlidir. Bu sorunlar devlet ve ulus sorunlarıdır. Bunun içindir ki her ne kadar bu sorunların tarihsel materyalizm konusundan hiçbir zaman ayrılmamaları gerekirse de, şimdi okuyacağınız özel dersleri bu konulara ayırmak gerekli görüldü. 22. Ders. Devlet. 1. Devlet ve kamu yararı. Burjuva siyaset adamlarının devletle ilgili değişmez öğretisi, tamamıyla burjuva devletin kamu yararına hizmet ettiği görüşüne dayanır. Bununla birlikte tarihsel deneyim bu teoriyi sert bir şekilde yalanlar. Yurttaşların kamu yararının gereklerini, örneğin Nazilerin silahlanmasına karşı protestoda bulunmak ya da yalnızca Bastille'in alınışının yıl dönümünü kutlamak gibi şeyleri hükümeti anımsatmaya niyet etmeleri yeter. Hemen burjuva devletin polis kordonlarıyla burun buruna gelirler. Ve eğer emekçiler ekmeklerini savunmak isterlerse, ister özel sanayide, ister kamu hizmetlerinde olsun, polis baskısıyla ve burjuva devletinin temsilcilerinin silahlarıyla karşılaşırlar. Demek ki arkasına sığınılan kamu yararı, pratikte proletaryanın ve geniş halk tabakalarının çıkarını içine almaz. Bu kamu yararının sınıf sınırları vardır. Daha ileri gidelim, hatta devlet yasaya uygunluğun bile savunucusu değildir. Diyelim ki emekçiler iş yasasına aykırı bir davranış karşısında greve koyuluyorlar. İşçiler ya da genç emekçiler eşit emeğe, eşit ücret yasal ilkesine saygı gösterilmesini istiyorlar. Ve grev gibi bu anayasal hakkı patronların yasa dışı davranışlarına karşı korumak için güvenlik kuvvetlerinin desteğini diliyorlar. Her ne kadar ilke olarak güvenlik kuvveti yasanın hizmetinde ise de polisin kendilerine göstereceği kabulü tahmin etmek güç değildir. Memurlar yönetmeliğinin aynı şekilde uygulanmaması da devletin oy birliğiyle kabul edilen bir yasanın üstünde yer aldığını gösterir. Bununla birlikte bazı tarihsel koşullarda devletin kamu yararının hizmetinde olduğu tamamıyla doğrudur. Yani devlet bazen kamu yararının hizmetindedir, bazen değildir. Demek ki kamu yararı ölçütünün hiçbir bilimsel yanı olmadığı yargısına varmak zorunludur. Gerçekte bazı kimselerin devletin bilimsel olmayan bir tanımlamasını yapmakta çıkarları olduğu yadsınılmaz bir şeydir. Devletin doğaüstü bir şey olarak sunulduğu zamanlar ve ülkeler olmuştur. Öyle bir kudret, öyle bir güç idi ki onsuz insanlık yaşayamazdı. Ve bu devlet insanlara insanlardan çıkmayan bir şey, kısacası üstün bir bilgelik getiriyordu. Devlete tanrısal kökten gelme bir şey gibi bakılıyordu. Devlet tanrısal hukukun devletiydi. Tanrı'nın oğlu Mikado'nun Japonya'sında da durum hala böyledir. Hitler'e gelince, Tanrı bizimledir diye ilan ediyordu. Truman ve Eisenhower'dan biri bilinir ki Beyaz Saray yeryüzünde doğrudan doğruya Tanrı'yı temsil eder. Bu ise inananların gözünde Tanrı'nın saygınlığını daha çok sarsacak nitelikte bir şeydir. Devlet uzun zaman pek çok kimseler için bir batıl saygı konusuydu ve hala da öyledir. Devlet sorunu çok zaman din sorunuyla karışmıştır. Olgucu olarak doğaüstüyü başından atmış olmakla övünen Auguste Comte bile toplumda cismani iktidarı manevi iktidara bağımlı kılıyordu. Gerçekte bir kilise başvurulacak yetkili yerin yetkili dinsel hukuk olduğunu öne sürdüğü zaman bu örneğin Franco İspanyası'nda olduğu gibi çoğunlukla devlet karşısında ustaca gizlenmiş bir köleliğin işaretiydi. Müminlerine devlete karşı dinsel bir saygıyı telkin eden kilisedir. Ve devlet sorununun anlaşılmasında karşılaşılan güçlüklerin kökenleri dinsel idealizmin inatçı kalıntılarındadır. Örneğin Fransa'da da dinsel hukuk teorisi uzun zamandan beri iflas etmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan herhangi bir ideolojik yayılmaya karşı güvenlik altında olduğumuzu sanmamıza yetecek kadar laik düşünceli insan vardır. Tıpkı devlet memurlarına göre olduğu gibi bunlara göre de devlet kamu yararından doğar. Bu doğuş gizemli bir nitelik taşır. Devletin, sınıfların, özel çıkarların, partilerin üstünde olduğu söylenir bize. Ama eğer devlet sınıf savaşımının üstündeyse, yani sınıfların uzlaşmasının bir organizmasıysa, besbelli ki toplumun kendisinden oluşamaz. O halde toplumun daha yukarılarından gelmesi gerekir. Eğer bu tanrı değilse ruhtur. Reformistlerin tezi orta çağın dinsel hukuk teorisinin laikleştirilmesinden başka bir şey değildir. Bu, dinin üstü örtülü bir biçimi olan kaba idealizmdir. Her cinsten gericiler burada bir anlaşma zemini bulmaktadırlar. Ruhun üstünlüğü, o bulantı verici devlet idealizmi, devlet ki yığınlara karşı en kanlı cinayetler hep onun adına işlenir, adalet ki savaş suçlularının serbest bırakılabilmesi gibi en göze batan biçimde hep onun adına çiğlenir. Gerçekten eğer devlet ruhun bir cisimleşmesi ise bu ruh burjuva ruhudur, burjuva ideolojisidir. Birleşik Devletler'in atom planından söz ederken Amerika Dışişleri Bakanı Foster Dulles, maddenin içindeki tahrip kudretinin idealizm tarafından denetlenmesini dilediğini ilan ediyordu. Ama Birleşik Devletler'de Stockholm çağrısına imza koyanlar hapisteydiler. Felsefe tarihi boyunca devlet sorunu, sınıf sömürüsü sorunuyla birlikte karma karışık edilmiş sorunlardan biri olmuştur. Lenin de belirttiği gibi bu sorun, egemen sınıfın çıkarlarını bütün başka sorunlardan daha çok etkiler. Yalnız tarihsel materyalizm bu sorun üzerinde objektif olabilir. Devlet sorunu tekelci kapitalizmin tekelci devlet kapitalizmi haline geçtiği çağda proletarya için özellikle önemli bir kılığa bürünmüştür. Bu çağda emekçi yığınları üreticiler olarak gittikçe güçlü kapitalist gruplaşmalara bağımlı olan devlet tarafından doğrudan doğruya baskı altında tutulmaktadırlar. Savaş ekonomisinde daha barış zamanında emperyalist ülkeler işçiler için bir zindan haline gelirler. Proletarya ekmek için savaşımında devlet sorunuyla siyasal sorunla yüz yüze gelir. Karşılık olarak burjuvazi proletaryanın iktisadi savaşım örgütlerini 1931-1940 olayında olduğu gibi sendikaları yıkmak için savaş bahanesini siyasal bahaneyi kullanır. Lenin şöyle yazıyordu. Dünya sosyalist devriminin başladığı zamanda ve devrimin bazı ülkelerde başarıya ulaştığı bir zamanda, dünya sermayesine karşı savaşın özellikle de sert biçimler aldığı bir zamanda, bu devlet sorunu en büyük önemi kazanmış ve denilebilir ki en hararetli bir sorun, bugünkü siyasal sorunların ve siyasal tartışmaların odağı haline gelmiştir. 2. Devlet uzlaşmaz sınıf karşıtlıklarının ürünü. Materyalizmin incelenmesi, özellikle 12. dersteki inceleme, zaten devletin toplumun dışından, ruhtan, Tanrı'dan gelemeyeceğini bize göstermektedir. Diyalektik yöntem de öte yandan devletin gelişimi içinde ve tarihsel bakımdan incelenmesi gerektiğini bize göstermektedir. Ama bunlar çok genel sözler olarak kalmaktadır. Olgucu burjuva toplum bilimcilerde devlet sorununu bilimsel olarak ele almak iddiasındadırlar. Onlara göre devleti zorunlu kılan şey toplumsal yaşamın artan karmaşıklığı, ayrı ayrı küçük insan gruplarından çok daha kalabalık toplumlara geçiş, toplumsal işlevlerin farklılaşmasıdır. Devlet toplumun sinir sistemi gibidir. Organizma karmaşık oldukça beynin rolü de artar. Devlet toplumda örgütleme görevini yerine getirir. Şimdi bu konuyu göreceğiz. A. Devletin kökeni. Dikkate alınması gereken birinci şey devletin her zaman var olmamış olduğudur. İlkel komünel toplum çağında insanların klanlar, kabileler, ataerkil ya da anaerkil aileler halinde yaşadıkları zamanlarda baskıyı sistemli olarak uygulamak için özel bir aygıt, devlet adı verilen bir aygıt yoktur. Elbette ki bazı devletler şefin otoritesi, onun kişiliğine ve iktidarına duyulan saygı, kadınların otoritesine karşı saygı vardı. Ama özel olarak ve yalnızca öteki insanları yönetmekle meşgul olan ve bunun içinde sürekli olarak silahlı bir kuvveti emri altında bulunduran insanlar yoktu. Acaba buradan çalışmada disiplin ve düzen olmadığı sonucunu mu çıkartmak gerekir? Asla, çünkü alışkanlıkların ve geleneklerin gücü, yaşlıların ya da kadınların otoritesi, doğal saygı bu işe yetiyordu. Ve bununla birlikte silah vardı. Yeryüzünde aletler olduğu andan itibaren, yani insan ortaya çıkar çıkmaz, elbette ki aletlerden silah olarak yararlanmak olanağı da olmuştur. Çalışma, insana karşı zor kullanma olanağını da içeren doğaya karşı bir zor kullanmadır. Bununla birlikte bu silahlar toplum için bir tehlike taşımıyorlardı. Belli bir kabilenin silahlı adamları silahlarını birbirlerine karşı çevirmiyorlardı. İlkel komünin ideolojisi toplum yaşamını düzenlemeye yetiyordu ve kuralların dışına çıkmak isteyen bireyler silahlı adamların ortak hareketiyle düzene saygı göstermeye yöneltiliyordu. Hiç kimse bu görevde uzmanlaşmış değildi. Devlet yoktu. O halde neden toplum bilimcilerimizin o kadar övdükleri örgütleme görevi, bugün de o zamanlarda olduğu gibi iktisadi eylemi denetleyen bir planlama merkezi aracılığıyla çalışmanın ve toplum yaşamını disiplinini sağlayan halkın kendiliğinden gelme örgütlenmesiyle sağlanamasın? Acaba antik çağ efsanesinin altın çağı ilk günah yüzünden mi ortadan kaybolmuştur? Antik çağ tarihinin belli bir anında saygının çalışma disiplinini sürdürmeye artık yetmediği görülüyor. Alışkanlık ve gelenek gücü yerine, deneyime dayanan otorite yerine, zor kullanan, korku telkin eden özel fizik bir güç koymak zorunlu olmuştur. Bir silah tekelini ve silahların özel bir kata yükselmiş ve öteki insanlardan ayrılmış olan bir grubun yararına kullanımını kurumlaştırmak zorunlu olmuştu. Bu değişiklikler kendilerini neden kabul ettirmişlerdi? İşte toplum bilimcilerimizin yan çizip sıyrılmaya çalıştıkları esas sorun budur. Çünkü eğer eski doğal otorite saygısı kaybolmuşsa, eğer silahlı halkın kendiliğinden örgütlenmesi tehlikeli ve yasak sayılmışsa, bu ancak çalışmada işbirliğinin ve karşılıklı yardımlaşmanın son bulmuş olmasından, ortak mülkiyete dayanan üretim ilişkilerinin yerine, özel mülkiyete ve insanın insan tarafından sömürüsüne dayanan yeni üretim ilişkilerinin gelmiş olmasındandır. Demek ki yalnız tarihsel materyalizm, devletin kökeni sorununa bilimsel bir yanıt verebilir. İnsanın insan tarafından sömürüsü başladığı zaman, doğal saygı üzerine kurulu eski otoritenin yerini, korku üzerine kurulu otoriteye bırakarak yıkılmış olması tamamıyla anlaşılabilir bir şeydir. O zaman silahlı bulunan bütün halkın kendiliğinden örgütlenmesi durakladı. Çünkü köle haline gelmiş olan savaş tutsakları silahtan yoksun kaldılar. Yalnız efendiler, yani üretim araçlarını ellerinde bulunduranlar, bundan böyle aynı zamanda silahların da sahibi oldular. İşte bunun gibi zamanımızda da emperyalizme boyun eğmiş ülkelerde, Madagaskar'da, Tunus'ta, Fas'ta, Cezayir'de ve benzeri sömürgeli kölelere karşı silahlanan kolonları görüyoruz. Hiçbir zaman serbest ataerkil ya da anaerkil kabileler kendiliklerinden köleliği kabul etmediler. Hiçbir zaman köleler pazara götürmelerine kuzu kuzu boyun eğmediler. Kölelerden beklenen işi elde etmek için onlara zor kullanmak gerekiyordu. Ayrıca bu şekilde kurulmuş olan toplumsal düzene bütün üretim için zorunlu olan istikrarı ve sağlamlığı sağlamak istedikleri takdirde efendilerin köleleri böyle bir rejimin doğru ve adil olduğuna ve düzeni temsil ettiğine inandırmaları uygun olurdu. İnsanların toplumsal ilişkiler içindeki tutumlarını belirleyen bozulmaz kurallar saptamak, deyim doğru ise yeni üretim ilişkilerini sonsuzlaştırmak gerekiyordu. Böylece yeninin yenilen üzerindeki eski hukukundan çıkan efendilerin köleleri üzerindeki mutlak hukuku kavramı doğdu. Kendisini oluşturan bireylerin iradesinden bağımsız olarak ve efendilerin sınıf olarak çıkarlarını temsil etmek üzere sömürülenlere yükümlülükler yükleyen ve sömürenlere ise baskı için dokunulmazlığı olan bir temel görevini yerine getiren ve böylece bu baskının kayıtsız şartsız gerçekleşmesini güvence altına alan ve sınıf savaşımının rastlantılarından ve kuvvetin çekici çalkalanmalarından bağımsız bir uygulamayı güven altına alan haklar tanıyan yasalar hazırlamak zorunlu oldu. Böylece egemen sınıfın maddi gücündeki anlık gerileme ve gevşemeler yasa korkusuyla giderilebiliyordu. Üstelik bu yasaları salt yasa oldukları için saymak gerekiyordu. Bir antik çağ düşünürü Critias diyor ki, insanlar adaleti egemen kılmak için amaçlarına ancak kısmen ulaşabilen yasalar yaptılar. Bu yasalar herkesin ortasında şiddet kullanılmasını pekala önleyebiliyordu ama gizli olarak şiddete başvurulmasını önleyemiyordu. İşte o zaman uyanık, düşünceli bir bilge, insanlara her şeyi bilen tanrılardan korkmayı telkin etmek gibi bir fikre sahip oldu. Hatta kimseye duyurulmadan kurulan kötü tasarıların bile tanrıların gözünden kaçamayacağına insanları inandırdığı zaman kanunsuzluk, yani kronik bir şekilde yasaya karşı gelişler durdu. Critias'ın bu sözleri derin bir gerçeği yansıtıyor. Sınıfların ortaya çıkışıyla insan imgeleminin o zamana kadar doğa güçlerini ve kaderin dalgalanmalarını açıklamasına yardımcı olan tanrılar yeni işlev kazandılar. Tanrılar toplumsal düzenin kefilleri, sınıf eşitsizliğinin gizemli güvencesi, ezilenlerin öteki dünyadaki yargıçları olurlar ve bu yargıçlar zorbalarla uyuşma halindedirler. Bu zorbalar yığınların kafasına tanrı korkusunu iyice sokarlar ve kendilerinin tanrılarla gizemli bir ilişki halinde bulundukları efsanesine yığınları inandırmaya çalışırlar. Böylece hukuk kuvveti tamamlar ve onaylar. Din de hukuku tamamlar ve kutlu kılar. Onun için köleci üretim tarzı geliştiği, köleci toplum kurulduğu zaman boş inançlar köleleri itaat altına aldığı ve köleler kölelik alışkanlığıyla Rousseau'nun belirttiği gibi bir köle zihniyetine sahip oldukları zaman artık silahlı adamlardan kurulu özel müfrezeler, yani kaçan köleleri cezalandırmakla görevli bir polis kuvveti amacı karşıladı ve köle sahiplerinin devamlı olarak silahlı bulunmalarının gereği kalmadı. Bununla birlikte köle sahipleri hiçbir zaman kendi malikaneleri üzerinde silahlı özel kolluk kuvvetlerine sahip olma hakkını yitirmediler. Aynı şekilde zamanımızda da büyük Amerikan kapitalistlerinin büyük petrol ya da tarım işletmelerinde kendi özel polisleri vardır. Demek ki tarihsel olayların incelenmesinden çıkan sonuca göre bütün karşıt sınıflı toplumlarda devlet şu duruma gelir. İnsan toplumundan çıkan ve gitgide ondan ayrılan sömürülenleri yönetme aygıtı. Devlet yalnızca yönetim işiyle uğraşan ve bu iş için başkalarının iradesini kuvvet yoluyla baskı altına almaya özgü bir aygıttan yararlanan özel bir insan grubunun, siyaset adamları grubunun varlığını öngörür. Bu aygıt polisi, hapishaneleri, mahkemeleri kapsar. İdeolojik baskı organlarını, eğitimi, basını, radyo yayınını ve benzeri buna eklemek gerekir. Özet olarak 1. Devlet her zaman var olmamıştır. 2. Devlet aygıtı ancak toplumda uzlaşmaz karşıt sınıflara bölünmenin ve sınıf sömürüsünün ortaya çıktığı yerde ve zamanda ortaya çıkar. Engels şöyle yazmıştır. Öyleyse devlet topluma dışarıdan dayatılmış bir güç değildir. Hegel'in ileri sürdüğü gibi ahlak fikrinin gerçekliği, aklın imgesi ve gerçekliği de değildir. Devlet daha çok toplumun gelişmesinin belirli bir aşamasındaki bir ürünüdür. Bu toplumun önlemekte yetersiz bulunduğu uzlaşmaz karşıtlıklar biçiminde bölündüğünden, kendi kendisiyle çözülmez bir çelişki içine girdiğinin itirafıdır. Ama karşıtların karşıt iktisadi çıkarlara sahip sınıfların, kendilerini ve toplumu kısır bir savaşın içinde eritip bitirmemeleri için, görünüşte toplumun üstünde yer alan çatışmayı hafifletmesi, düzen sınırları içinde tutması gereken bir güç gereksinmesi kendini kabul ettirir. İşte toplumdan doğan ama onun üstünde yer alan ve gitgide ona yabancılaşan bu güç devlettir. Lenin, devletin kökeni hakkındaki bilimsel anlayışı kesin bir formül halinde özetlemiştir. Devlet, uzlaşmaz sınıf karşıtlıklarının ürünü ve belirtisidir. O halde devletin kökenini anlamak için, üretici güçlerin gelişmesinin belirli bir evresinde özel mülkiyeti, insanın insan tarafından sömürülmesini ve bunun içinde bu özel mülkiyeti pekiştirme zorunluluğu doğuran üretimin nesnel yasalarını dikkate almak gerekir. Demek ki devlet, toplumun iktisadi gelişmesinin tarihsel bakımdan zorunlu bir ürünüdür. Hiçbir şekilde ilk günahla, tanrı iradesiyle, ahlak fikriyle ya da örgütleme göreviyle açıklanamaz. İşte bu teorik planda idealizmin tutsağı olan anarşistlerin anlamadıkları bir şeydir. Nasıl burjuva devletin savunucuları insanın doğuştan gelme kötülüğünü ve kötü yürekliliğini sınırlandırmak için devletin zorunlu olduğunu anlatıyorlarsa, aynı şekilde anarşistler de devlette kötücül bir gücün bir hükmetme içgüdüsünün ürününü görürler. Devleti sınıf temelinden ayırırlar ve devleti egemen olmayı ve onu eline geçirmeyi başaranların çıkarına işleyen özel bir güç sayarlar. Devletin tarihsel kökenini ve onun belirli bir anda ortaya çıkışının nesnel zorunluluğunu yadsırlar. Pratik planda önemli sonuç, anarşistler burjuva devlete karşı savaşımı, sınıf savaşımından, yığınların savaşımından ayırırlar. Kendinde devletin karşısına bireyi çıkarırlar ve savaşım yöntemi olarak bireysel davranışları ileri sürerler. Bunun siyasal sonucu şudur ki, anarşizm, burjuvazinin işçi sınıfı hareketi içindeki kışkırtıcı ajanları için en kolay özürlerden biri haline gelmiştir. Öte yandan kendinde devlete karşı anarşist muhalefet, bireyin ve yığınların anarşist muhalefeti, dosdoğru sosyalist iktidara karşı, işçilerin ve köylülerin iktidarına karşı düşmanlığa kadar gider. Siyasal sonucu şudur ki, anarşizm, Sovyet karşıtı terörizme bir özür görevi görür. Böylece görünüşlere karşın, örneğin 1914 savaşında, devletin iktidar iradesinin bir sonucunu gören burjuva tarihçilerin teorileriyle, Camus'un Sovyet karşıtı Başkaldıran İnsan adlı kitabındaki ayaklanma övgüsü aynı çizgide birleşir. Gene de şunu belirtelim ki, devleti özerk bir güç, bir fikir cisimleşmesi, kısaca idealist bir ön yargı yapan yutturmaca, Engels'in yukarıdaki metinde belirttiği özellikte yatar. Anımsatalım ki devletin fizik gücü yalnız kendi başına yeterli değildir. Bütün büyük devrimler bunu göstermiştir. Bütün büyük devrimler silahlı adamların özel müfrezeleriyle silahlanan halkın kendiliğinden örgütlenişi arasındaki ilişkiler sorununu gündeme almışlardır. Devrimler göstermiştir ki devletin fizik gücü kendi başına kaldığı zaman savaşımın sonucu çabuk alınmakta ve hiç de sömürücü sınıfın lehine olmamaktadır. Eğer tersine devlet gücü halkın bir kısmı tarafından destekleniyorsa, tarih bize uzun ve sonuçları kuşkulu iç savaşlar gösteriyor. Bu demektir ki eğer sömürülenler devleti olduğu gibi yani kendilerini köleleştiren bir araç olarak görebilselerdi, sömürülenlerin egemenliği fena halde tehlikeye girerdi. Demek ki sömürücülerin yalnızca devlet aygıtının gücüne değil, onu üstün bir öz gibi göstermeye ve ona karşı temelsiz bir korku aşılamaya da gereksinmeleri vardır. Devletin görünürde toplumun üstünde, toplumsal savaşımların üstünde yer alması gerekir. Devletin toplumdan gittikçe daha çok uzaklaşması, gizemle çevrilmesi karşısında herkesin dize gelmesi gereken bir bulutlar ve şimşekler yarımadası Sina'nın üstünde asılı duran göksel bir güç gibi görünmesi gerekir. Ne zaman devletin bu şekilde sunulması olanaklı olmuşsa, egemen sınıflar devlet başkanını tanrılaştırmışlardır. Bu olanaklı olmadığı zaman da kamu yararı gibi ölümlü insanoğullarının çoğunun aklının almayacağı bir şeye başvururlar. İşte idealist devlet teorilerinin dayanakları ve yönetici sınıfların devleti üstün bir gücün cisimleşmesi gibi göstermekteki bu ısrarları, bir devletin gerçek gücünün kamuoyunun kendisine gösterdiği destekte, yığınlar karşısındaki saygınlığında, sağladığı güvende, kısacası fikirlerde yattığını bildiklerini tanıtlar.